Ayrım 12.
Sizleri tanıyan ben, yalnızca gerçeğin size yaraşacağını biliyordum. Bana bunca şey öğreten kardeşlerim, benim size öğreteceğim bir şey yok. Bana söylediğiniz, benim de inandığım üzere, size yalnızca geçmişte ne olduğunuzu hatırlatmaya çalışacağım. Sık sık gidip geldiğiniz cehennemi içinizde korumanıza yardım edeceğim. Savaşın yerleştiği ölümcül döngüleri, sürekli yeniden ölen komşu halklarla beraber varoluşlarınızı, ekip kanlarınızı biçtiğiniz savaş tarlalarını, kendileri de boğulmuş, tanınmaz hale gelmiş tarla kadavralarını hatırlamanıza yardım edeceğiz. Savaşın korkunç ve tatsız dehşetinin sizin içinizde nasıl ahlak güzelliği ve eksiksiz adaların ışınlarıyla aydınlandığını unutmanıza engel olacağım. Henry Barbos, Ateş adlı kitabının ön sözü olarak yazmış bunları. 1917 yılı. Biz Barbos'u bilmiyoruz ya, Barbos da Neruda'yı bilmiyor o yıllarda. Nereden bilsin? Neruda daha 13 yaşında bir çocuk. Şili'de bir Pablo. Ama o çocuk büyüyecek, Pablo Neruda olacak. 1968 yılında, yani 1917'den yarım yüzyıl sonra, Şili'nin başkenti Santiago'da kendisine verilen barış madalyasını, Frederick Juliot Courier madalyasını alırken yaptığı konuşmada şu sözleri söyleyecekti. Barış'a inanıyoruz ve onun egemenliğini sağlamak için her kapıyı çalacağız. Seyyahların önlerinde uzanan yola dayanabilmek için suya duydukları özlem gibi biz de insanlar arasında barışa susadık. Ben bana kapısı açılan her eve girdim. Neruda barışı sağlamak için kapısı kendisine açılan her eve giriyordu. 5 yıl sonra 1973 yılında Neruda'nın evine de gireceklerdi. Onun evine girenler barış için değil arama için giriyorlardı. Girenler Şili'de askeri darbe yapmış olan orduya bağlı askerlerdi. Şili'de ordu neden askeri darbe yapmıştı? Bu sorunun Şili'deki yanıtları değişiktir. Ordu temsilcileri Şili'yi kurtarmak için diyeceklerdir. Allende yanlıları halkın demokratik yolla iç ve dış sömürüyü engellemesini durdurmak için diyeceklerdir. Şili'deki askeri darbeye ışık tutan bir yanıt Şili'nin dışından ABD'den gelecekti. 15 Eylül günü 1970, Başkan Nixon, CIA Direktörü Richard Helms'e Şili'de Allende rejiminin ABD için kabul edilemez olduğunu bildirmiş ve CIA'nin Allende'nin iktidara gelmesine önleyici bir askeri darbe örgütleme girişiminde bulunmasını emretmiştir. Bu bir gazete haberi değildir. ABD Senatosu'nun Senatör Frank Church başkanlığında kurulan Şili'deki gizli CIA faaliyetleri hakkındaki araştırma komisyonu raporunda açıklanmaktadır. ABD Kongre üyesi Michael Harrington başka bir açıklama yapmıştır. CIA Başkanı William Colby, Kongre komitesine darbeden bir yıl önce Allende'nin devrilmesini sağlamak amacıyla CIA'ya 5 milyon dolar harcama yetkisinin verildiğini açıklamıştır. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden Şili'deki rejime müdahale etmektedir? Neden Allende'yi devirmek istemektedir? Amerika dünyada demokrasi ve özgürlük olsun istemiyor muydu? Biz sinemalarda öldürülen beyazları kurtarmaya gelen Amerikan askerlerini boşuna mı alkışlamıştık? Öğrenmek can sıkıcıydı ama galiba öyleydi. Amerika kendi şirketlerinin çıkarlarını korumak için beyaz perdeye güzel görüntüler yansıtıyor, perde arkasında ise başka işler çeviriyordu. Amerika bu işleri çevirirse çevirsindi. Kendi çıkarlarını korumak istediğinde yadırganacak ne vardı? Öyle de bize ne oluyordu? Biz neden Amerikan şirketlerinin çıkarlarını alkış tutuyorduk? Çocukluk işte diyebilmeyi ne kadar isterdim. Ama hiç de çocukluk değildi. Bu da bize kurulan tuzakların işiydi. Kızılderililerin beyazları öldürdüğü doğruydu. Ama ondan önceki doğru, beyazların kızılderilileri öldürdüğü, yerlerini, yurtlarını yağmaladığı doğrusu hiç ortalarda yoktu. Bunları sonradan öğreniyorduk. Başka şeyleri de sonradan öğreniyorduk. Şirket çıkarları denen şeyin nasıl uluslararası ahtapotlar olduğunu, kızılderili, karaderili, sarıderili, beyazderili ayırmadan dünyanın bütün ülkelerindeki insanların nasıl soyulup soğana çevrildiğini. Bu çıkarların, çıkar şebekelerini yöneten insanlar, şirketler, devletler tarafından hangi hilelerle, hangi tuzaklarla, hangi savaşlarla korunduğunu. Çıkarcıların eliyle soyulan insanların hangi dalaveralarla uyutulduğunu. Uyanıp da bu soyguna karşı çıkanların nasıl karalandığını, nasıl ürkütüldüğünü, nasıl öldürüldüğünü, hepsini öğreniyorduk. Dünya savaşlarının neden çıktığını, bu savaşların kimlerin dünyayı paylaşması için çıkarıldığını, haklı görünen savaşların iç yüzünü, doğru görünen askeri darbelerin iç yüzünü, hepsini öğreniyorduk. Allende'nin neden öldürüldüğünü de anlıyorduk artık. Onun son konuşmasını da anlıyorduk. Radyo Magellanas'tan ordunun eline henüz geçmemiş son radyo istasyonundan saat 11'de yaptığı son konuşmayı. Yurttaşlar, bu kesin olarak size son seslenişimdir. Tarihi bir seçim yaparak halkıma sadakat içinde yaşamımı feda ediyorum. Ve sizi temin ederim ki ellerimizle binlerce Şilinli'nin soylu bilinçlerine atılan tohumların büyümesi engellenemeyecektir. Onlar güçlüdür, halkı esir edebilirler ama ne işledikleri suçlarla ne de ellerindeki güçle toplumun gelişme sürecini durduramayacaklardır. Tarih bizimdir, tarihi yapan halktır. Bunlar benim son sözlerimdir. Kendimi feda etmenin boşa gitmeyeceğine eminim. Bunun korkaklığı, ihaneti ve alçaklığı cezalandıracak bir ahlak dersi olacağından hiç kuşkum yoktur. Allende'nin son konuşmasını yaptığı Moneda, başkanlık sarayı bombalanıyordu. Allende içeriye giren askerlerle dövüşerek ölüyordu. Tarih 11 Eylül 1973. Yer Şili'ydi. Başkent Santiago. Bu oyunu planlayanların başında ABD Başkanı Nixon ise bir başka ahlak dışı işten, Watergate olayından dolayı utançla istifa edecekti. Etsin de değişen bir şey olmazdı. Dünyanın her yanına kollarını uzatmış ahtapotun kolları, şirketlerin karlarını silahlarla korumak için yenilerini bulurdu. ABD Başkanı olmak neydi ki? Kuralın birazcık dışına çıkma isteğinin karşılığını Kennedy görmemiş miydi? Öldürülecek. Bu çıkar baskı ortaklığı ABD'nin başına gerçek bir sinema oyuncusunu Ronald Reagan'ı getirdi. Artık savaş oyunu büyümüştü. Yıldız savaşları sahneye çıkmıştı. Çocukluğumuzun kovboyu şimdilerin Rambo'suydu. Savaş oyunu artık mahallenin sokaklarında oynanmıyor. Savaş oyunu bütün dünyada oynanıyor. Savaş oyunu kıtalarda, ülkelerde, kentlerde, köylerde oynanıyor. Şirketlerin kârları azalmasın diye insanların yaşama hakkı boğazlanıyor. İnsanlar öldürülüyor, zincirleniyor, özgürlükleri ortadan kaldırılıyor. Kim buna karşı çıkacak? Kim buna dur diyecek? İnsanlar, insan olduğunu bilenler, ben insanım diyenler. Salvador Allende insanlığın temsilcisiydi. 11 Eylül günü öldürüldü. Pablo Neruda dostu Allende'den 10 gün sonra öldü. O da öldürüldü sayılır, zulümden ve acıdan. Biz onları öldü biliyoruz ama Guatemalalı Miguel Astreas böyle düşünmüyor. Yaşıyor Pablo Neruda. Guatemala'da yıkıntılar ekimi, muz ordusunun ihaneti. Göğün tadı kurumuştu ağızlarda. Yüzler bir tuz yağmuruyla sırılsıklamdı. Geldi acılı halk, senin yüreğine bıraktı acısını. Sen acılara kulak veren şair, o Haziran ayında anladın. 54'ünde yüzyılın, tohumlar, kırlangıç ayında, anladın tropiklerin yiğitliğini, muz damarları kesildiği zaman. Çizmeler altında yatıyor şimdi, Şili'de, Şili halkının üstünlüğü de, yıkıntılar içinde, kan içinde. Tek yüreğin damarlarıdır onlar. Allende atar damar, Neruda toplar damar. Ayıramaz onları hiçbir şey. Ne yaptılarsa ortada işte. Yas yok yas üstüne, yengi var yengi üstüne. Amerikalıların yüceliği dişili, daha da yücelecek zamanla. Ve Neruda'nın şiirleri, köpükler üstünde martılar gibi binlerce yıl ses verecek sonsuzluğun ötesinde. Çatışma sürüyor şimdi kanda, bir kıvılcım oldu sonun, ışıl ışıl tutuşturdu bizi. Senin o ateşten şiirlerin yakacak zalimleri, hainleri, uşakları. Kimse öldü demesin sana, derisin sen, yaşıyorsun. Söylüyorum işte bir daha, bir daha. Okunduğu zaman yoklamada Şili'nin adı, sen bağıracaksın, burada. İki gözün bedeli. Önümde bir kitapçık duruyor. Bir satırlık yazı, karşısında bir rakam. İki gözün tamamen kaybı 45 bin TL. Takıldım kaldım, günlerdir başka bir konuyu düşünemiyorum. Kitapçık bir toplu iş sözleşmesi, tekel işçileri adına... Tek Gıda İş Sendikası ile Tekel Genel Müdürlüğü adına kamu iş arasında imzalanmış. Yürürlük tarihi 1-3-1987-28-2-1989. İş kazalarıyla ilgili olarak işverenin ödeyeceği tazminatlar için ayrılan bölümde eklenmiş bir liste var. Adı İş Kazası Prim Tarifesi. Yukarıdaki satır bu tarifede. İki gözün tamamen kaybı 45.000 TL. Tarifede nasıl da bir sözcük seçilmiş ya, birçok organ yer almış. Gözler, kulaklar, kollar, bacaklar, parmaklar. Bakıyorum ne fiyat biçilmiş diye. Keşke sayfalar yetseydi de bütün tarifeyi verebilseydik. Hepsine dikkatli okuyorum. Bazı örnekler vermek istiyorum. İki gözün tamamen kaybı 45.000 TL. Tek gözün kaybı 27.000 TL. İki göz giderse indirimli tarifeden 45.000 lira. Hemen altında başka bir iş kazası sonucu yer almış. Omurilik yaralanması. Etrafın felcine sebebiyet veren omurilik yaralanması 90.000 TL. Etrafın felcine sebebiyet veren demek, kollar, bacaklar tutmaz durumda demek. 90.000 lira öyle mi? Gözümün önüne kolları, bacakları tutmaz bir insan geliyor. Her şeyi başkası tarafından yapılması zorunlu bir insan. İş kazasında beli kırılmış bir işçi. 90.000 lira. Neyin parası bu? Düşünüyorum, bir yanıt bulamıyorum. Yanıt bulamıyorum ve listeyi okumayı sürdürüyorum. Kolun dirsek mafsalından kaybı 45.000 lira. Bir kolun kaybının karşılığı bu demek. Devam. Sıra parmaklara geliyor. Baş parmağın proksimal oynaktan kaybı 45.000 TL. İşaret parmağının proksimal oynaktan kaybı 18.000 TL. Orta parmağın proksimal oynaktan kaybı 4.500 TL. Yüzük parmağın proksimal oynaktan kaybı 3.600 TL. Küçük parmağın proksimal oynaktan kaybı 2.200 TL. Proksimal oynaktan kayıp demek, bileğe eklendiği yer demek, parmağın tümüyle kopması demek. Parmakların tarifede yeri de buymuş. Baş parmaktan küçük parmağa doğru gittikçe biçilen değer de azalıyor. İşlev düşünüldüyse böyle fark olur mu? Uzunluk dense gene olmuyor. Bir türlü anlayamadım. Tarifenin bundan sonraki satırını hiç anlayamadım. Şöyle. Baş ve işaret ve orta parmakların proksimal oynaktan kaybı 40.500 TL. Yeniden okuyorum. Böyle. Üç parmak birden yitirilirse tek parmaktan daha az tazminat veriliyor. Neden? Bilmiyorum. Belki sözleşmeyi imzalayan sendikacılar biliyordur. Tarifeyi okumayı sürdürüyoruz. Her iki bacağın protez imkansız kaybı 135.000 TL. Bu kez tazminat miktarı artıyor. 135.000 lira. Her iki ayağın metatarsistan itibaren kaybı 54.000 TL. Her iki ayağın tarstan itibaren kaybı 40.500 TL. Ayakların kaybı öyle mi? Artık hiç yürüyemeyecek olmanın karşılığı bu mu? Kulak sayvanının tazminatı da listede yer almış. Bir kulak sayvanı kaybı 3.040 TL. İki kulak sayvanı kaybı 3.040 TL. İki kulak sayvanı, kulak kepçesi iş kazasında kaybedilirse birisi bedavaya mı gidiyor? Sonra bu 40 lira pek incelikle hesaplanmış olmalı. Yalnız belki de 1988 yılında, 1989 yılında 40 lirayı ödeyecek para ortada bulunmayacak. Dişler de tarifede unutulmamış. Dişlerin tamamen kaybı, protez kabil 3.040 TL. Bütün dişlerin kaybı, protez kabil değil 45.565 TL. Listeye bu kadar göz atmak yeterli olacak. Peki insanın bütün bedelinin değeri ne? Onu da öğreniyoruz. Eğer işçi iş kazasında kendi kasıt ve kusuru olmaksızın ölürse varislerine 200.000 lira tazminat ödenecek. Zaman zaman insanın parasal değeri nasıl hesaplanır diye düşünür insan. Kimi zaman böyle hesaplar da yapılır. Bunlardan birisi hurda fiyatıdır. Hurda fiyatı insan bedelinin taşıdığı maddesel değerin karşılığıdır. 65 kiloluk bir insanda 11.5 kilogram protein, 9 kilogram yağ, 600 gram karbonhidrat, 40 kilogram su, 4 kilogram maden var. Bu madenlerin bazıları da şöyle. Kalsiyum 1200 gram, fosfor 700 gram, magnezyum 25 gram, demir 4 gram, çinko 2 gram, iyot 25 miligram, krom 9 miligram. Bu yaklaşık değerler piyasa fiyatlarıyla hesaplanır. Ortaya insan bedeninin hurda fiyatı çıkar. Bazen böyle hesaplar da yapılır. Kuşkusuz sigorta bedelleri böyle hesaplanmaz. Onlar kazalara karşı bir ölçüde işe yarar karşılık olarak hesaplanır. Ölüm halinde geride kalanlara bir ölçüde maddi yardım ya da kişiye bir ölçüde gene işe yarar bir katkı. Bazen de ilerideki yıllarda kişinin kazanabilecekleri hesaplanır. İşçinin önündeki çalışabileceği yıllar dikkate alınarak kayıplarının karşılanması temel ölçü olarak alınır. Buna göre bir tazminat hesabı yapılır. Ama ister bir insanın hayatı, organlarını kaybetmesini insan olarak değerlendirin, ister bir sigortacı gibi düşünün, ister ileride kazanabileceklerini hesaplayın, tazminat adını taşıyan bir ödemenin bir işe yaraması, gerçek bir satın alma değeri taşıması, kayıplar karşısında gülünç olmaması zorunludur. Bu toplu iş sözleşmesinde yer almış olan rakamlar bunların hiçbirine uygun değil. Bu sözleşmedeki iş kazası tazminat primi adı altında yer alan rakamlar adet yerini bulsun diye belki de doğru dürüst okunmadan oraya konu vermiş duygusunu uyandırıyor. Çünkü burada yer alan rakamlarla bırakın herhangi bir kaybın karşılanmasını teselli bulmak bile olanaksızdır. Bir insanın ölümü karşısında, bir insanın kaybettiği organların karşısında bu rakamın belirttiği parayı almak sadece onun acısını arttırır. Şimdi denebilir ki böyle bir şey hiç düşünülmeseydi daha mı iyiydi? Bu bile hiç yoktan iyidir. Bu düşünceye katılmadığımı belirtmeliyim. Eğer bir ilke, hem de insan hayatı ile ilgili bir ilke, gerçek anlamında hayata geçirilmiyorsa, onun düşünülmüş olması yeterli değildir. Hatta gerçekçi bir karşılığı değil, bir saygıyı bile yansıtmaktan uzaksa, onun ele alınması hiçbir şey demek değildir. Olsa olsa, insan hayatına işverenlerin biçtiği değeri ortaya koyar. Bir de sendikacıların nasıl bir toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını. Bundan da önemlisi ülkemizde iş kazalarına nasıl bakıldığıdır. İş kazası herhangi bir kaza değildir. İş kazası iş yerinde işin yapılması sırasında gerekli önlemler alınmadığı için, işçiye gerekli eğitim yapılmadığı için, makinelerin koruyucu bölümlerine önem verilmediği için, işçinin aşırı çalışması önlenmediği için olan kazalardır. Aslında bunlara kaza demek bile yanlıştır. Kaza, elden gelen her şey yapıldıktan sonra bile önlenemeyen olaylara denir. İş kazaları ise, elden gelen her şeyi bir yana bırakalım, elde olan önlemler bile alınmadığı için kaza sayılmamalıdır. Kaza olabilecek bütün olasılıklar kendi haline bırakılıp da, kaza olduktan sonra tazminat vererek sorunun çözümlendiğini varsaymak, olsa olsa insan hayatına değer vermemek, işçi sağlığına gerçekte aldırmamak olabilir. İşte ülkemizde işçi sağlığının gerçek durumu budur. İnsan hayatına, insanın gözüne, kulağına, eline, ayağına biçilen değer budur. İşverenlik hem de kamu adına yapılan işverenlik budur. Ülkemizde insan sağlığına değer verilmediği söylenir. Ben bu düşünceyi birçok kez yazdım ve söyledim. Şimdi bu düşüncenin yanlış olduğunu görüyorum. Doğrusu ülkemizde insan sağlığına verilen değerin insanına göre değiştiğidir. Eğer paranız varsa başınız ağrıdığı için İsviçre'ye gidebilirsiniz. Eğer paranız varsa kendinizi şöyle bir sağlık kontrolünden geçirmek için Amerika'ya uzanıverirsiniz. Başbakan Turgut Özal yıpranmış koroner damarlarına yapılan bypass ameliyatı için Amerika'ya Houston kentine gitti. Başbakan oradayken Türkiye'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı. O tıp bayramı ki ülkede tıbbın modernleşmesinin başlangıcı olan ilk tıp okulunun açılışının yıl dönümüdür. Bunlara kimse bir şey demiyor. Kimsenin aklından bunlara yanlış demek geçmiyor. Ya da geçiyor da söylenemiyor. Asıl yanlış burada değil. Asıl yanlış Türkiye'de, kendi ülkemizde yaşanıyor. Paranız yoksa kendi ülkemizde sağlığımızı sağlayamıyoruz. Her hastalık aile bütçesinde kapatılamaz bir deliğe mal oluyor. Gündelik bir hastalığın reçetesi 10 bin liranın üstüne çıkıyor. Hayat pahalılığıyla mücadele diye varılan nokta burası. 12 Eylül ekonomisiyle pekiştirilen kapitalist kalkınma modelinin sonucu önümüzde. Malların değeri artıyor, insanın değeri düşüyor. İki göz odanın bir aylık kirası 200 bin lira. İki göz odanın satış bedeli 20 milyon lira. İki gözün kaybının bedeli 45 bin lira. İki göz. Bu yazıyı insanlık duygularım incindiği için yazdım. İnsanlık duygularım incindi. Bu olay insana biçilen değer tek başına bir olay değildir. Yaşadığımız bütün olayların içinde bir olaydır. Çarpıcılığı buradadır. Çarpıcıdır, üzücüdür, inciticidir. Çünkü bunları yaşıyoruz. Bütün bunlara karşı onurumuzu korumak zorundayız. Kendi onurumuzu ve bütün insanların onurunu. Yaşamak başka nasıl hak edilir ki? Sağlık toplumsal mücadeledir. Karşımda duran hasta işçiydi. 12 parmak bağırsağında ülseri vardı. Duodenum ülseri. İlaçlarını yazmıştım. Diyetini anlatıyordum. Eti nasıl yiyeceğini anlattım. Kızartarak yememeliydi. Izgara ya da haşlama olmalıydı.